Eski Antlaşma'dan yorumunu yapmakta olduğumuz Hoşey'e kitabının ikinci bölümüne geldik bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Bu bölüm İsrail ulusuyla ilgili 5. peygamberlikle başlar. Bu muhteşem bir peygamberliktir. Bir önceki bölümün son 2 ayetinde 1. İsrail nüfusunun artacağını, 2. ulus içerisinde Tanrı'ya büyük dönüşün olacağını, 3. Kuzey ve Güney krallıklarının birleşeceğini ve böylece 12 oymağın yeniden tek bir ulus oluşturacağını, 4. başlarına tek önder ki o önder Mesih olacaktır, atayacaklarını gördük. Ve şimdi 5. peygamberlik geliyor. Kardeşlerinizi, halkım, kız kardeşlerinizi merhamete ermişler diye çağırın. Hoşeya 2, ayet 1. Ammi, halkım ve Ruhamma merhamete erişmişler anlamına gelir. Tanrı halka, benim halkımsınız diyeceğin günün geleceğini söylüyor. Değerli dostum, 3. bölümde göreceğimiz gibi Tanrı'nın İsrail ulusuyla işi bitmedi. Bu anlaşılması gereken önemli bir noktadır. Tanrı'nın İsrail ulusuyla işinin bittiğini söyleyenler eski antlaşmayı ya ruhsallaştırıyorlar ya da eski antlaşmaya aldırmazlar. Eski antlaşmayı harfi harfine ele almayıp bu anlamından çıkarırsanız bu size aynı şeyi yeni antlaşma için yapma özgürlüğünü verir. Romalılar mektubu ve hatta Yuhanna 3:16'yı sözcük anlamlarından ayırmak ister misiniz? Yeni antlaşmaya bunu yapamazsınız. Aynı şekilde eski antlaşmaya da bunu yapamazsınız. Yapabileceğinize de inanmıyorum. Çünkü Tanrı kendi sözünü koruyacak güçtedir. Azarlayın annenizi, azarlayın çünkü o benim karım değil artık. Ben de onun kocası değilim. Yüzünden akan fahişeliği koynundan zinaları atsın diyor Hoşeya 2. bölüm 2. ayette. Azarlayın sözcüğü büyük bir çekişmeyi yüklenir. Çünkü Gomer gibi İsrail'de sadakatsizlik etmiş ve fahişeliğe dönmüştür. Tanrı Gomer'in günahını ulusa uyarlıyor. Hoşeya fahişe olmuş olan ve hatta evlendikten sonra bile bir süre fahişelik eden bir kızla evlendi ve 3 çocukları oldu. Ama karısı daha sonra yine fahişeliğe döndü. Ve bütün bu zaman zarfında Hoşeya onu sevdi. Dünyadaki en büyük günah adam öldürmek, hırsızlık etmek, yalan söylemek ya da belirli durumlarda zina etmek değildir. Elbette bunlar çok büyük günahlardır, kötü günahlardır. Ama kutsal yazıların öğretişine bakarak en büyük günahın sizi sevene sadakatsizlik göstermeniz olduğu söylenebilir. Bunu kendi yaşamlarımızda uygularsak, bir imanlının işleyebileceği en büyük günah nedir? Birçok kişi bunu adam öldürme, yalan söyleme ya da gıpta etme olduğunu sanabilir. Yine diyorum, bunlar elbette günahtır, hem de kötü günahlardır. Ama en büyük günah, sizi kurtarmış olan, sizi sevmiş olan, uğrunuza canını vermiş olan ve sizi seven Tanrı'ya karşı sadakatsizliktir. Dostum, bundan daha büyük bir günah yoktur. Tanrı, annenize gidin ve onu azarlayın. Ona bana dönmesini söyleyin, putperestlikten dönmesini söyleyin diyor. Yoksa onu çırılçıplak soyacak, anneden doğma edeceğim, çöle çorak toprağa çevirecek, susuzluktan öldüreceğim. Hoşeya 2, ayet 3. Tövbe etmezse Tanrı onu yargılayacaktır. Hoşeya, Yeremye peygamber kadar yufka yürekli değildi. Onu bu tür bir yaşama devam ederse onu taşlatarak öldürtürüm, başka seçeneğim yok derken gözümün önüne getirebiliyorum. Hoşeya 2 ayet 4'te şöyle diyor, acımayacağım çocuklarına çünkü onlar zina çocuklarıdır. Acımayacağım çocuklarına. Tanrı ulusun günahını oluşturan bireylere uyarlıyor. Onlar gayri meşru çocuklardır ve Tanrı da onları yargılayacaktır. Öyle ki İsrail'in bu dönemdeki tarihinde tüm ulus putperestliğe dönmüştü. Tanrı İsrail'in çocuklarına acımayacağını söylüyor. Çünkü onlar fahişeliğin çocuklarıdır. Anneleri zina etti, onlara gebe kaldı, rezillik etti. Oynaşlarımın ardından gideceğim dedi. Ekmeğimi, suyumu, yapağımı, ketenimi, zeytinyağımı, içkimi onlar veriyor. Hoşeye 2, ayet 5. O bunu para için yapıyor. Fahişelikte para var. Bu günümüzde de en büyük para kazanma yollarından biridir. Bu şu anlama gelebilir. Hoşeya varlıklı biri değildi. Ve Gomer'in arzuladığı lüks hayatı sağlayamıyordu. Dolayısıyla o da fahişelik yaptı. Bu bize pek yabancı gelmiyor değil mi? İsrail'in günahı da aynısıydı. Ruhsal zina olan ilahlara dönmüştü. İsrail halkı ilahlara kendilerini sağladıkları şeyler için paya veriyorlardı. Oynaşlarımın ardından gideceğim, ekmeğimi suyumu veriyorlar. Bunlar gerekli olan şeyler. Yapağımı, ketenimi, zeytinyağımı, içkimi onlar veriyor. Bunlar lüks olan şeyler. Ve bütün bu zaman içinde ona bunları sağlayan, onu seven Tanrı'ydı. İnsan ırkının ve özellikle de imanlı olduklarını söyleyenlerin Tanrı'nın nimetlerine karşı nankörlükleri akıl almaz bir şeydir. Bugün artan fiyatlarla ilgili çok şikayet duyuyorum. Eğer siz o şikayet edenlerden biriyseniz dostum, size izninizle bir şey sormak istiyorum. Bugün en azından bir öğün yemek yediniz değil mi? Dolabınızda giysileriniz var öyle değil mi? Belki bazı lüksleriniz de vardır. Bunları kimin sağladığını düşünüyorsunuz? Ama diyebilirsiniz ki, ben akıllı ve çok çalışkan biriyim. Bunları kendim sağladım. Size verecek bir haberim var. Bütün bu maddi şeyleri sağlayan Tanrı'dır dostum. Aklı size Tanrı verdi. Size sağlık ve gücü verdi. Size iş sağlayan yine O'dur. Aslında bu yeryüzünü ve içindeki temiz havayı, suyu ve güneşi yaratan Tanrı'dır. Tüm bunlara rağmen nankörlük ediyorsunuz. Dostum, bundan daha kötü günah işleyemezsiniz. Evet, bugün çok kötü suçların işlendiği, hırsızlık, soygunculuk, yalan söyleme, adam öldürme gibi korkunç kötülüklerin işlendiği bir dünyada yaşıyoruz. Bu doğrudur. Ama en kötü günahları Tanrı'nın nankör çocukları işliyor. Evet, herkesin duymak istediği şeyleri söylemediğimi biliyorum. Ama burada Hoşeya'nın kitabında İsrail'e karşı yapılan suçlama budur. Onun suçlaması budur dostum. 6. ayette şöyle diyor, İşte bu yüzden onun yoluna dikenli çit çekeceğim, yolunu bulamasın diye önüne duvar öreceğim. Dünya ülkelerinin içine düştüğü depresyon, Tanrı'ya sadakatsizlikten, itaatsizlikten kaynaklandığına inanıyorum. Sanıyorum bizlere yargı içinde konuşuyor. Eğer insanlar günahlarından tövbe edip Tanrı'yı dinlemiş olsalardı, 1. ve 2. Dünya Savaşları olmazdı. Kore ve Vietnam Savaşları olmazdı. Bugün etrafımızda olan savaşlar olmazdı. Tanrı sözünün sevinç getiren haberi insanlara yayılsaydı, İnsanlar bir kurşunla yaşamlarını yitirmez ya da esir kamplarında acı çekmezlerdi. İnsanlar terör olaylarına girişmezlerdi. Bugün de dünyada olan tüm bunca terör olayları, adaletsizlikler, kötülükler hep günahın sonuçlarıdır. Sorunlarımızın en büyüğü yaşayan gerçek Tanrı'yı tanımıyor oluşumuz oluşturuyor. Hoşeya 2 ayet 7 şöyle diyor, oynaşlarının ardına düşecek, ama onlara erişemeyecek. Onları arayacak ama bulamayacak. O zaman ilk kocama döneyim diyecek. Çünkü o zamanki halim şimdikinden iyiydi. Fahişe olan o kızın artık güzel olmadığı ve oynaşlarının onunla ilgilenmediği gün gelir. O zaman kendisini dışarıda bulur. İsrail ulusunun başına gelenler de aynı şeydi. Halk şimdi Tanrı'ya döneyim diyordu. Ama kendisine tahıl, yeni şarap, zeytinyağı verenin, Baal için harcadığı altınla gümüşü bol bol sağlayanın ben olduğumu bilmedim. Bu yüzden zamanında tahılımı, mevsiminde yeni şarabımı geri alacağım, çıplak bedenini örten yapağımı, ketenimi çekip alacağım. Hoşeya 2, 8 ve 9. ayetler. Tanrı İsrail'i yargılayacağını söylüyor. Bunu tüm insanlık için de uygulayabiliriz. Birinci Dünya Savaşı'nın başında zor bir döneme girdi insanlık. Bilim, kültür derken bugün eşcinselliğin bile kabul gördüğü bir dönemde, bir çağda yaşıyoruz. Artık katilleri cezalandırmak istemiyor gelişmiş ülkeler. Adam bir sürü insanın canına kıymış ama caniyi, katili idam etmek insanlık dışıdır diye bir sürü insan öldüreni birkaç yıl cezaya çarptırıyorlar. Hepsi bu kadar. Tanrı katilliğe, Tanrı eşcinselliğe günah diyor. Ve bu şeylerin bir ulusta yaygınlaşmasının, o ulusun gidişatının iyi olmadığını gösteren bir gösterge olduğunu söylüyor. Yasaları iyi bilen pek çok yargıcımız var ama onlar bir ulusun yasalarını bile yöneten Tanrı'dan habersizler. Evet, oynaşlarının önünde ayıbını ortaya çıkaracağım, kimse elimden kurtaramayacak onu. Bütün sevincine, bayramlarına, yeni ay törenlerine, şabat günlerine, dinsel bayramlarının tümüne son vereceğim. Viran edeceğim asmalarını, incir ağaçlarını. Hani bunlar oynaşlarımın bana verdiği ücrettir dediği, çalılığa çevireceğim onları, yem olacaklar yabanıl hayvanlara. Cezalandıracağım onu, Baallara buhur yaktığı günler için. Halkalarla, takılarla süslenmiş, oynaşlarının ardınca gitmiş, beni unutmuştu Rab diyor Hoşeya 2:10-13 ayetler arası. Dünyadaki en büyük günah Tanrı'ya sırt dönmek, Tanrı'nın sevgi ilkesine sırt dönmek, Tanrı'yı unutmaktır dostum. İşte bu yüzden onu ikna edip çöle götürecek, onunla dostça konuşacağım, kendisine orada bağlar vereceğim. Akor Vadisi'ni ona umut kapısı yapacağım. Gençlik günlerinde olduğu gibi, Mısır'dan çıktığı günlerde olduğu gibi ezgiler söyleyecek diyor Hoşeya peygamber. Hoşeya kitabı 2. bölüm 14-15. ayette. Akor Vadisi sıkıntı vadisi anlamına gelir. Yeşu 7'de kaydedilmiş olan olaya gönderme yapar. İbranilerin vaat edilen ülkeye girdiklerinde o ülkenin merkezinde karşı karşıya kaldıkları üç büyük düşman olduğunu anımsayacaksınız. Bu düşmanları yenmeleri gerekiyordu. Öyle ki Yeşu'nun düşmanları bölmesi ve sonra da her bir düşmanı ayrı ayrı yenmeleri gerekiyordu. İlk düşman Eriha idi. Eriha değerli dostum dünyayı temsil eder. Ve Tanrı Eriha'da olanlar için zafer kazandı. Daha sonra Ay kentine saldırdılar. Ay kenti de küçük olduğu için orada kolayca zafere ulaşacaklarını sandılar. Ay kenti bedeni temsil eder ve pek çok kişi iman yaşamını kendi güçleriyle yaşayabileceklerini zannederler. Yani daima yenilgi anlamına gelen beden aracılığıyla. Yeşu Ay kentinde yenilgiye uğradı ama oradan büyük bir ders çıkardı. Tanrı Eriha'nın yıkılışında temiz olmayan hiçbir şeyin alınmaması için insanlara talimat verdi. Ama bir kişi itaat etmedi. Sonuç olarak ordu Ay kentinde büyük bir yenilgiye uğradı. Yeşu yüzüstü yere kapandı ve Tanrı'ya yalvardı. Zaman zaman ben de olduğu gibi sofuydu. Ve Rab'be şikayet ediyordu. Rab ona ayağa kalk, öyle kalma. İsrailliler günah işlediler. Zafer kazanmadan önce bu günah işini ele almalısın, halletmelisin dedi. Böylece günah işleyeni araştırmaya başladılar ve sonunda onun Akan adında biri olduğu ortaya çıktı. Akan'la eşyalarını Akor Vadisi'ne götürdüler ve orada onu taşlayarak öldürüp eşyalarıyla birlikte gömdüler. Ondan sonra General Yeşu'nun komutasında İsrail zafer kazandı. Dostum, sen ve ben bedenin günahlarını hallettiğimiz zaman iman yaşamında zafer kazanacağız. Akor Vadisi'ni ona umut yapacağım diyor Tanrı Hoşeya'nın ağzından. Aslında Tanrı burada günahlarınızı yargılayacağım ve günahlarınızı yargıladıktan sonra sizin için gelecekte harika bir umut olacak diyor. Gençlik günlerinde olduğu gibi Mısır'dan çıktığın günlerde olduğu gibi ezgiler söyleyecek. Değerli dostum, İsrail ülkesinde bugün bile böyle bir şey göremezsiniz. İsrail ülkesine dönmüş olmasına karşın Şekem'e yakın olan bu alan ki Yusuf peygamber oraya gömüldü, burası Arapların denetimi altındadır. Bu vaat gelecekte gerçekleşecektir. Tanrı'nın onları orada bereketleyeceği gün gelecektir. Hoşeya 2 ayet 16'da şöyle diyor, ve o gün gelecek diyor Rab. Bana kocam diyeceksin, artık efendim demeyeceksin. Efendim, İbranice'de Baal'ımdır. Burada bir söz sanatı var. Baal, hem bir ilahın adı hem de koca, efendi anlamlarına gelir. Bu ilginç bir şeydir ve anlamı da hoştur. Bana kocam diyecektin. Gördüğünüz gibi İsrail halkı gerçek Tanrı'yı Baal'ın düzeyine getiriyor ve her ikisine de tapınıyorlardı. Bunu yapmak tabii ki mümkün değildir ve Tanrı da onlara İsrail'in kendisine kocam diyeceği günün geleceğini söylüyor. Şimdi bunun üzerinde biraz duralım. Koca ilişkisi yakın, kişisel ve sevgiye dayalı bir birlikteliği ima eder. İnsanlık ailesindeki en yüksek olan ilişkidir bu. Bunun en güzel ifadesi Ezgiler Ezgisi kitabında bulunur. Orada şöyle okuyoruz. Sevgilim benimdir, ben de onun. Evlilikte böyle bir ilişkiniz olduğu zaman değerli dostum, mutlu bir yuvaya sahipsinizdir. Karı koca olarak nasıl yaşayacağınızı öğreten kurslara katılmanıza gerek kalmaz. Bunun sırrı sevgidir. Sevginiz yoksa hiçbir şeyiniz yok demektir. Ama sevginiz varsa her şeye sahipsinizdir. Sevginiz varsa maddi sorunları çözebilir, kişisel farklılıkları halledebilir ve çocuklarla uğraşabilirsiniz. Ancak birbirinizi sevmiyorsanız hiçbir şeyi halledemezsiniz. Dostum, Tanrı ile böyle bir ilişkiye sahip olmak harika bir şeydir. Rab İsa'ya gider ve seni seviyorum, sana aitim diyebiliriz. Böyle bir ilişkinin varlığında Pavlos, bu nedenle hiç kimse insanlarla övülmesin çünkü her şey sizindir. Pavlos, Apollos, Küfas, dünya, yaşam ve ölüm. Şimdiki ve gelecek zaman her şey sizindir. Siz Mesih'insiniz, Mesih de Tanrı'nındır der 1. Korintoslar 3. bölümde. Mesih'e sizin Mesih'iniz diyebilir misiniz? Ona ait misiniz? Ve o size ait mi dostum? Eğer size aitse o zaman bir şeyler iyi gidiyordur. Buna eşit olan başka bir ilişki yoktur. Ve bir gün İsrail Tanrı'ya kocam diyecek. Bana artık efendim demeyeceksin. Baal'ın ilah Baal ile ilgili olduğunu ve efendim anlamına geldiğini görmüştük. Rab İsa'nın şu sözlerini hatırlayın. Bana Ya Rab, Ya Rab diyen herkes göklerin hükümranlığına, göklerin egemenliğine girmeyecektir. Ama göklerdeki babamın istemini uygulayan girecektir. O gün niceleri bana Ya Rab, Ya Rab diyecekler. Adınla güçlü işler yapmadık mı? İşte o zaman açıkça belirteceğim onlara. Ben sizi hiç tanımadım. Uzaklaşın benden, yasayı hiçe sayanlar. Bunu Matta 7. bölümde okuyoruz. Dostum, en önemli şey Rab İsa Mesih ile kişisel bir ilişkinin olmasıdır. Onun Rabbimiz olduğunu ve onun için büyük şeyler yaptığınız yeterli değildir. Önemli olan nokta, esas nokta İsa'nın Tabiriye Gölü kenarında Simon Petrus'a sorduğu sorudur. Beni seviyor musun? Onu seviyor musun dostum? Hoşeya 2.17'de şöyle okuyoruz. Ağzından Baal'ların adını sileceğim, adları bir daha anılmayacak. Baal adı bile unutulacaktır. Putperestlikten dönecekler. 18. ayet. Kırdaki hayvanlarla, gökteki kuşlarla, toprakta yaşayan canlılarla halkım için o gün antlaşma yapacağım. Ülkeden yayı, kılıcı, savaşı kaldıracağım. Güvenlik içerisinde yatıracağım onları. Ülkemizde de olduğu gibi bazı hayvanların nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Hatta bazılarının nesli tükenmiştir bile. Tanrı hayvanları yarattı ve oraya koydu. Bu dünyada hayvanların da hakkı vardır ve gelecekteki o günde Tanrı onlarla bir antlaşma yapacaktır. Bizim milenyum yani bin yıllık dönem diye adlandırdığımız o gün aslanla kuzu yan yana yaşayacaktır. Onlar birlikte yatacaklar. Yan yana yatacaklar, aynı yerde olacaklar. Şimdi yan yana yattıklarında kuzu daima aslanın midesinde olur. Ama o gün yan yana huzur içerisinde yatacaklar. Bunu yazarken günümüzde çevreciliğe ve hayvanların korunmasına karşı bir ilgi olduğunu görüyorum. Kutsal kitapta Tanrı'nın hayvanlara önem verdiğini fark ettiniz mi? Ülkeye ve toprağa da önem verdi ve bunların bereketlerinden söz etti. Bunları kirleten insandır dostum. İnsan içinde bir günahkardır ve dışından da günahkardır. Dokunduğu her şeyi kirletir. Bir gün bir toplantıdan eve dönerken güneş ışınlarından dolayı yolda bir şeylerin ışık saçtığını gördüm. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Kırık bira ve viski şişeleriydi. Belki bunların yanında bazı asitli içecek şişeler de vardı ve bunlar güneş ışınlarını yansıtıyorlardı. İnsan gittiği her yeri kirletiyor. İşte Tanrı yeryüzüne sahip çıkacağını söylüyor. Tanrı'ya bunun için şükrediyorum çünkü insanın bunu yapabileceğini zannetmiyorum. Hoşeya 2, 19-20 ayetler. Seni sonsuza dek kendime eş alacağım. Doğruluk, adalet, sevgi, merhamet temelinde seninle evleneceğim. Sadakatle seninle evleneceğim, Rabbi tanıyacaksın. Burada harika bir şey görüyoruz. Buradaki evlenme sözü bir bakireye yapılan kuru ifade değildir. Eğer evli bir erkekseniz, karınızın genç kız iken ne kadar güzel olduğunu ve ona nasıl kur yapıp onunla nasıl çıktığınızı anımsayabilirsiniz. O zaman ona çok güzel şeyler söylediniz değil mi? Bu güzel anıları kim unutabilir ki? O ilk aşık olduğunuz yıllar ne güzel yıllardı öyle değil mi? Her şeyi bugünkü gibi hatırlamıyor musunuz? Nerelere gittiğinizi, nerelerde yemek yediğinizi, nasıl da el ele dolaştığınız o günü hatırlıyorsunuz. Bazen de o günleri anımsadıkça duygulandığımız anlar bile oluyor. Ama şimdi bakıyoruz ki yaşlanmışız. Sadece biz değil, eşimizin de yaşlandığını görüyoruz. Bekar bir kıza kur yapmak güzel bir deneyimdir. İşte Tanrı İsrail'e bunu yapacağını söyledi. Ne güzel bir şey. Tanrı seni kendim için kazanmak istiyorum diyor. Tanrı bunu nasıl yapacak? Doğruluk, adalet ve sevgi, merhamet temelinde seninle evleneceğim diyor. Gördüğünüz gibi Musa'nın yasasının temelinde merhamet vardı. Bunları birbirinden tamamen ayrı tutamazsınız. İsrail'in ülkelerine şimdiki dönüşünün peygamberliğin yerine geldiğini düşünmememin başka bir nedeni de budur. Bu peygamberlik kesinlikle yerine gelmedi. Tanrı İsrail'e kur yaptığı ve onu ülkeye geri getirdiği zaman doğruluk, adalet, barış ve merhamet olacağını söylüyor. İsrail bugün diğer uluslar gibidir. Bazıları İsrail'in gereğinden fazla insafsız olduğunu düşünüyor. Ama o savunma halindedir ve varlığı da güçlü bir savunma sistemine bağlıdır. Peygamberliğin yerine gelmesi gibi İsrail ülkesine dönmedi. Hayır, ülkeye dönmüş olmalarına karşın İsrail halkı bugün Rab'be dönmediler. Bu çok önemlidir. İsrail Rab'be dönmedi dostum. Bu yüzden orada barış olmaz, olmayacaktır. Çünkü bu halk Rab'be dönmedi. Rab'be sırtlarını dönmüş durumdalar. Rab'be döndükleri zaman işte bereket, doğruluk, adalet ve barış olacaktır. Hem kendi içlerinde hem de etraflarında. Sadakatle seninle evleneceğim. Bu halk geçmişte hiç sadakat göstermedi. Aslında günümüzdeki inancından vazgeçen kilise gibidir. Rabbi tanıyacaksın. Onlar Rabbi bugün kesinlikle tanımıyorlar. Ve o gün yanıt vereceğim diyor Rab. Göklere yanıt vereceğim, onlar da yere yanıt verecek. Hoşeya 2 ayet 21. O gün İsrail ulusu büyük sıkıntı dönemi ve Mesih'in yeryüzüne egemenliğini kurmak için gelişiyle ilgili olarak son günleri belirten teknik bir ifadedir. Göklere yanıt vereceğim, onlar da yere yanıt verecek. Yani gökler ve yer uyum içerisinde olacaklar. 22. ayet. Yerse tahıla, yeni şaraba, zeytinyağına yanıt verecek. Onlar da Yizreyle yanıt verecekler. Yizreyl Tanrı'nın onları dağıtacağı ya da ekeceği anlamına gelir. Ama gelecekteki o günde Tanrı onları toplayacak. Hoşeya 2.23 Onu ülkede kendim için ekeceğim, merhamete ermemiş olana acıyacağım, halkım olmayanı halkımsın diyeceğim, onlar da bana Tanrım diyecekler. Son iki ayet, Gomer'in çocuklarının adlarıyla ilgilidir. Tanrı onları toplamakla ya da bir araya getirmekle kalmayacak, onlar da artık fahişeliğin merhamete ermemiş kızı gibi Lo Ruhama olmayacaklar. Tanrı onlara merhamet edecek. Günümüzdeki İsrail Lo Ammi'dir. Halkım değilsiniz anlamı budur. Ama o günde Tanrı onlara halkımsınız diyecek ve onlar da Tanrım diyecekler dostum. Onlar bunu bugün söyleyemiyorlar. Yani İsrail halkı bugün bunu söyleyemiyorlar. Çünkü onlar bugün Tanrı'ya sırtlarını dönmüş durumdalar. Çünkü İsrail halkı Tanrı'ya dönmüyorlar. Bu bin yıllık dönem için bir peygamberliktir.